Ayrım 16. Kendime geldiğimde ellerim bir atın eğerine, ayaklarım da üzengiyle bağlanmış olarak süratle gidiyorduk. Ortalık çoktan kararmıştı. Beni kim kaçırdıysa uzunca müddet baygın tutmuş olmalıydı. Adam bayıltıp kaçırmada alamutluların şöhretleri olduğunu biliyordum. Özel zehirleri, ilaçları ve esrar tozları olduğu dillere destandı. Önümde iki kişi atlarının üzerinde sessizce ilerliyordu. Yüzleri peçeliydi. Atımı yedeğe çekmişlerdi ve uyandığımın farkında değillerdi. İlk akıl ettiğim şey derhal kaçmak oldu. Lakin bana ilaç da vermiş olmalılar. Bitkinlikten kolumu kıpırdatamaz haldeydim. Neredeydim? Nereye götürülüyordum? Bu adamlar kimdi? İlk anda kavrayamadım. Sonra olanları hatırlamaya başladım. Zindanda babamdan söz ediyorduk. Yoksa bu süvarilerden biri işkenceye yatırdığımız adam, diğeri de yerini sorduğumuz arkadaşı olmasındı. Ustam ona işkence ederken görmeyi istiyorsanız yüzünü göreceksiniz dediğinde aldırış bile etmemiştik. İyi de bu adam tek başına mı gelip zindanı basmış? Üç cellat ile iki yamağı tek başına mı etkisiz bırakmıştı? Alamut fedailerinin tapınakçılara göre daha cesur ve iyi yetişmiş oldukları biliniyordu. Ama tek başına da zindanı basmak, hele de izbandut yapılı üç celladı etkisiz hale getirmek pek akıl kârı değildi. Beni neyle bayıltmışlardı? Kaç kişiydiler? Nice celalli adamları kuzuya döndüren üç cellada nasıl güç yetirmişlerdi? Bunları merak ettiğim için olsa gerek, uyandığımı fark ettiklerinde ilk aklıma gelen soruyu sordum. Diğerleri nerede? Güldü, yüzündeki peçeyi açtı. Ben sana dediydim, dercesine suratıma baktı ve yanındakini gösterdi. Biz hep iki kişiyiz, babanı gördüğümüzde de iki kişiydik. Bu cümleden onların iyi niyetli olduklarını mı anlamalıydım, bilemedim. Beni nereye götürüyorsunuz? Babana, Samuel, babana. Hasretinle yanıp tutuşan babana, eski bir dostluk ve verilmiş söz adına. Padişah, Karaman'dan dönüş, Leyla'dan Mevla'ya. Bilmemeyi bilmek, bildiğini bilmemek. İsmail, yıldız ile güneş, iyi bir hizmetkar, toprağı altın etmek. Şeb-i Aruz. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yola koyam, yarın seni bulmak için. Bilmedim, dünya nedir, dünyalık nedir bilmedim. Pazar nerededir, alan kimdir, satan kimdir bilmedim. Dönen ile duranı, yürüyen ile oturanı bilmedim. Kim olduğumu unutma raddelerine geldim. Kendimi dahi bilmedim. Tapduk Sultanımın dediği gibi ben demekten kurtuldum. Kim bir şey sorarsa bilmem dedim. Bilmem zikrinin içinde ben zamiri olduğu için mi nedir? Bilmezliğin ağırlığını da bilmedim. Sonunda bilmeyen kişinin kendini inkar ettiğini bile düşünmeye başladım. Bazen adımı sorduklarında, bazen ne yaptığımı, bazen nereden gelip nereye gittiğimi sorduklarında bilmedim. Bazen bilmezlik bir hürriyet gibi geldi. Bazen esaretim oldu. Larende'den döndükten sonra bildiğim pek çok şeyi bir bir sildim aklımdan. Artık zihnimde dolanıp duran karmaşık anılar ve düşüncelerim yok. Tabii eğer hatırlamak istemiyorsam, bilmeyi istediğim İsmail ve bilgisini özledim. Sitare haricinde bilmezlik ile geçen zamanın öncesine dair hatıra kırıntılarından kurtuldum. Şimdi zihnimde unutmadığım yegane bilgi İsmail ve kalbimde güçlü olan tek hatıra sitare. Mevlana'nın "Yıldızdan geç Yunus, artık güneşe bak" sözüyle çarpıldığımdan bu yana 3 ay geçti. Düşündükçe koca pirin yıldızımı güneşe katıp yürümemi istediğinden emin oluyorum. Güneşe bakanın yıldızı görmeyeceği aşikardı. Bu yıldızın kaybolduğu anlamına mı gelirdi? Belki de asıl mesele buydu. Güneş doğunca yıldızlar görünmüyordu ama kayıp da olmuyorlardı. Gözümüzdeki görme melekesinin boyutunu değiştirebilsek belki yıldızları gündüz de görebilirdik. Yani onlar her zamanki yerlerinde duruyorlardı. Mesele yalancı aydınlıklardan kurtulmaktaydı. Şüphelerden yani. Kalbime güneş ışığı vurduğu zaman bile yıldızımın yine orada durduğundan emin oldum. Yıldız ile güneşi rakip görmediğim sürece yıldızımı güneşte gizleyebilirdim. Güneş yıldızları kuşatan bir güce sahipti ve sitare dahil bütün yıldızlara şavkıması vardı. Galiba Mevlana bana sitareden geçip güneşe yönelmenin sitareye ihanet olmadığını anlatmaya çalışmıştı da ben bu sırrı kavramak yerine densizlik etmiş. Mesnevi hakkında söz söyleme cesaretinde bulunmuştum. İlk ve son bütün ilimleri bildiği halde ümmi olmaktan gocunmayan kainatın efendisi, varlığın tek iftihar kaynağı Hazreti Muhammed'in ümmeti olup üstelik de kendinden geçmek hastıyla dervişlik iddiasındayken koskoca bir medeniyet kitabı için bilgiçlik taslayarak söz sarf etmiştim. Kaç zamandır içimin daralması bundan olmalı. Dergâhta dağlarda gece yatarken ve gündüz çalışırken hep aklıma takılıyor ve ruhumda düğümler oluşuyor. Larende'den döndüğüm vakit olanları Tapduk Sultan'ıma anlattım. Gösterdiği iltifatı, sorduğu soruyu ve küstahça verdiğim cevabı bir bir saydım. İçimdeki pişmanlığı da tabii. Yalnızca tebessüm etti. Eliyle sakalını sıvazladı. Sanki görmek ister gibi göz kapaklarını ovuşturdu ve sükûta vardı. İstedim. Efendim, rehberim olun, bu mahcubiyetten kurtulayım. Bu ilmi zahirdir, seni halka rüsva eder Yunus. Bundan böyle odun toplamaya giderken dünyadan gitmiş gibi git. Uyu, uyurken de uyanık ol. Katıksız uyuyan kişinin ne gördüğü işe yarar, ne söylediği. Oysa uyuduğunu sanan kişi uyanıktır. O burada olsaydı sana aradığını başkasında değil, kendinde ara derdi şüphesiz. Yıldızı da güneşi de kendinde ara. Yıldızı hissettiğinde güneşe yürü, her ne ki vuku bulur sendedir. Yalnız güzellikler değil, çirkinlikler de sendendir. Bundan böyle her ne ki hatadır, sebebini kendinde ara ve haddi aşma. Hadden aşılmayacağını iyi bilirim sultanım, iyi bilirim. İyi mi bilirsin? Bilmeyi hala ne diye sayıklarsın Yunus? Bildiğini unutmadın mı hala? Bildim dediğini unuttuğunu bilmek için kendini boşalttığını zannederdim ben. Bilmemeyi bilsen, güneşi bilesin diye yıldızı tanıdığını bilirdin. Bilmek yolunda yaya mı kaldın Yunus, evladım? O günden sonra dağa taşa kurda kuşa yeniden bilmezlik nazarıyla baktım. Çok zor oldu ama bu sefer başardım. Hiç akıl yürütmedim, hiç kendi nefsime güvenmedim. Gitgide bilmezliğin ne huzurlu bir dünya olduğunu anlamaya başladım. Bildiğimin kesin olmadığını o vakit öğrendim ve bildiğime de yalan olmayacak hallerde bilmem demenin lezzetini tattım. Çok geçmeden bilmezlik halinin bendeki beni götürmüş, benlikten arındırmış, ruhumu yıkamış derviş ile Rab arasındaki en kalın perdeyi, beni ve benliği ortadan kaldırmış, yalnızca bilinmesi gerekeni bildirmiş olduğunu anladım. Allah'ın varlığı yanında kulun, sevgilinin varlığına nispet, sevenin bir varlığı veya bilgisi olamayacağını idrak ettim. Tapduk yolunda dervişe lazım olan benlikten sıyrılmak, belki bensiz ben mertebesine erip her şeyini efendisine ait bilmekti. Asıl bilinmesi gerekenin Allah olduğunu kavradım. Hakikat bilgisi karşısında benim bildiğimin yalnızca bir vehim var, zannettiğiminse yalnızca bir hayal olduğunu keşfettim. Bu sayede kendimden vazgeçmiş, kendimi unutmuş, kendimi kaybetmiştim. Bununla bir merhale olduğunu ise çok daha sonra keşfettim ve güneşe bakınca yıldızımı görebileceğimden şüphe duymayarak yaşamaya başladım. Yıldızımı güneş ile değişmemiş, bilakis güneşin cezbesinde yıldızımdan ışık almıştım. Muhtemelen Mecnun da Leyla'dan Mevla'ya yükselirken böyle olmuştu. Adımladığım dağlar, odun topladığım ormanlar meğer benim yücelerden yüce sığınaklarım imiş. Meğer odunların peşinde bildiğimi unuturken aslında acımı unutuyormuş, bağrımdaki yıldızın tutuşturduğu aşk odunun ışığını güneşe katıyormuşum. Meğer Tapduk Sultan'ın bana bilmem zikrini yıldızdan geçip güneşe varırken İsmail'imin hasretini bilmeyeyim, acısını öylece unutayım diye vermiş. Topladığım odunların, gezindiğim dağların uğultusunu, dinlediğim ormanların bana anlatıp durduğu şey meğer yalnızca buymuş. Bilgiden sıyrılmak, yetişkin iken çocuk safiyetine dönmek gibi hani. Artık kendimi boş bir kova gibi hissediyorum. İçime konulacak suyun tadını da miktarını da Taptuk Sultan'ım belirleyecek. Küçük bir şüphem kaldı. Bilmemek, hatıraları hepten kovalamak kovacak mı sitare? En uzaktaki en yakın hatıram. Larende'ye büyük bir heyecan ile gitmiştim. İsmail'ime şu dünyadaki en büyük hasretime kavuşmaktı umudum. Lakin gördüğümüz çocuğun İsmail ile bir isim, bir köy, bir de kader benzerliğinden başka ortak yanları yoktu. Babasız, ailesiz, yurtsuz, kimsesiz bir çocuk. Bozkır'da savrulan binlerce İsmail'den biri. Kendi evladım olmasa da bir yürek sızısı işte. Onu kendi oğlum yerine bağrıma bastım, kokladım, ağladım. Taptuk Sultanım'dan izin almamış olduğum halde dergaha getirmeyi teklif ettim. Olmadı, olamadı. Biraz o, biraz da satın alan efendisi bunu istemediler. Perişan oldum. Bütün umutlarımın sona erdiği, kolumun kanadımın kırılıverdiği bir anda yere yığılışım yüzünden beni kim ayıplayabilir? Ama bu acıyla dönüş yolunu Çelebilere zehir etmemi mazur gösterebileceğimi de sanmıyorum. Üstelik onlar beni teskin etmek için uğraşırlarken ben hepsine ayak bağı oluyor, engeller çıkarıyordum. Oysa ne kadar çok gidecekleri menzil, ne kadar çok yardım edecekleri insan vardı. Larende'de fark ettim ki Moğol ordugahlarına baskın vererek topladıkları zahireleri bir gece vakti fakir hanelerin kapılarına bırakıp kapıyı çaldıktan sonra ortadan kayboluveriyorlardı. Bazen bir yerden alıp diğer yere götürerek yalnızca nakliye işi yapıyor, bazen zalimden zorla alıp mazluma dağıtıyor, bazen emanet taşır gibi insanları, eşyaları, erzak ve zahireyi taşıyor ve bunu hiç kimseye bildirmeden, hissettirmeden, göstermeden ve konuşmadan yapıyorlardı. Bu Çelebiler Taptuk Sultan ile diğer tekkeler arasında, bir kasaba kadısı ile diğerinin muhtesibi arasında, bir sultan ile onun uzaktaki valisi arasında akla gelebilecek her şeyi götürüyor, emaneti her nerede olsa yerine başarıyla teslim ediyorlardı. Onlar asla söylemediler ama Anadolu'nun pek çok yerindeki ahi teşkilatlarının ve tekkelerin bunlar gibi müdavimleri olduğunu bu yolculukta öğrenmiştim. Elbette Çelebilerden şüphe ettiğim için kendimden utandım. Onlara zorluk çıkardığım için yolun sonunda tövbe edip helallik diledim. O gün yine dağlarda bütün bunları hatırlar ve hikmetleri üzerine tefekkür ederken yamaçta bir atlı ile yanında adamlar gördüm. Cevahire gark olmuş biriydi ve yanında hizmetkarları vardı. Bildim ki bu bir padişahtır. Yüzümü öte döndürdüm. Taptuk Sultan'ım bana ilmi zahir seni halka rüsva eder. Odun toplamaya giderken dünyadan gitmiş gibi git dediği için onları görmemişim gibi davrandım. Ama onlar beni görünce atlarının başını çevirip geldiler. Derviş, bunda yalnız neylersin? Bilmem, galiba odun keserim padişahım. Odun toplarım, Taptuk Sultanıma hizmet için. Galiba ne demek derviş? Kişi işlediğini bilmez midir? Ben bilirim de yüce padişah. Acep Hak Teala da benim bildiğim şekilde mi bilir? Onu bilmem. Bilmez mi? Alimdir elbette, benim bildiğim şekli de bilir ama ben onun bildiği şekilde mi bilirim bilmem. Bire garip bir dervişsin sen. Adın ne senin? Hele onu bilir misin? Beli padişahımın adını bilirim. Derviş Yunus derler, bir garibim. Seni gariplikten kurtaralım ister misin? Bilmem. Hele şu keseyi al, o zaman belki bilirsin. Kesedeki nedir padişahım? Bir iyi hizmetkardır. Her nereye göndersen boş gelmez. Adı nedir padişahım? Altındır. Taptuk Sultan dergahında Allah Teala'nın kulları vardır ki, padişahım dağlara taşlara altın ol dese altın olur. Ben bunları söylediğim sırada padişah ve adamları birden haykırmaya, korkmaya, dehşetle çevrelerine bakmaya başladılar. Atlar yerinde duramıyor, kişniyor, şaha kalkıyorlardı. Sanki ani bir fırtına çıkmış gibiydi. Ne oldu anlamadım ve cümlemi tamamladım. Bunlar dünyadır padişahım, dünyalıktır. Bir şeye yaramaz. Yine taş taş olmak, ağaç olmak hoştur. Cümlemi bitirdiğimde padişahın yanındakilerden bazıları yere düştüler. Diğerleri derhal atlarından inip onların alın ve ellerini gül sularıyla ovdular. Neden sonra herkes kendine geldiğinde yanımdan kaçarcasına uzaklaştılar. Yalnız bir tanesi eteğime yapışıp yalvardı. Aman derviş baba, ocağına düştüm. Beni Taptık Sultan eşiğine götür. Devletlulardan asil bir adama benziyordu. Geri çevirmek istemedim. Lakin Taptık Sultan'ın kapısına destursuz misafir de getirilmezdi ki. Ne yapacağımı bilemedim. Odun toplama bahanesiyle birkaç adım ilerledim. Baktım o da benimle geliyor ve benimle odun topluyor. Çaresiz sordum. Bir beyzade olduğun, dünya nimetini elde ettiğin belli. Neden bir derviş olmak istiyorsun ki? Senin gibi olabilmek için. Benim gibi miskin bir derviş olup da ne yapacaksın? Odun mu taşıyacaksın? Hayır, odunu altın edeceğim. Bugüne kadar kim odunu altın etmiş ki ağam? Sen. Hayretle yüzüne baktım. İçimden bu sultan da adamları da hayli garip kimseler diye geçirirken o sordu. Bana da öğretirler değil mi yolunu? Tekkeye vardığımızda akşam olmak üzereydi. Ben yanımda getirdiğim, daha doğrusu peşimden ayrılmayan adamı huzura nasıl çıkaracağım diye düşünürken Taptık Sultanımı bahçede kuyu başında beni beklerken buldum. Yalnız olmadığımı biliyor gibiydi. Çünkü daha bana nasılsın demeden başını yere eğdi, adamın eşkalini kulağıyla görmek ister gibi dikkat kesildi ve sordu. Hele haber veriniz, neler oldu? Adam Taptık Sultanımın görmediğini anlamamıştı. Efendimiz ben Artukoğlu Necmettin Gazi Han'ın kethudasıyım diye başladı anlatmaya. Elleriyle tarifler ederek ve heyecanla seyahatlerinin sebebini, nereden gelip nereye gittiklerini falan sıraladı bir bir. Sonra karşılaştığımız zamana geldi sıra. Duyduklarıma inanamıyordum. Çıldıracak gibi oldum. Önce hayalperest biri diye düşündüm. Sonra hayaller gören bir şarlatan olduğuna kanaat getirdim. Daha ileri gidince iyice yalancı olduğuna hükmettim. Elbette anlattıklarına inanasım gelmedi. Velhasıl padişahımla dağda bu derviş Yunus'a rast geldik. Yol soracaktık. O garip şeyler söyledi ve bilmem deyip durdu. Padişahımız da buncağıza bir kese altın vermek istedi. O sırada bu derviş Taptık Sultan dergahında dağlara taşlara altın ol dese altın olur, Allah kulları var dedi. Küçük dillerimizi yuta yazdık. Çünkü bu derviş konuşurken eliyle işaret ettiği dağlar, taşlar, odunlar, ağaçlar altına dönüştü. Hepimiz benim gördüğümü görüyor mu diye birbirimize baktık. Gazi hanımız dahil böyle bir şeye şahit olanımız yoktu. Korktuk. Yerimizden fırlayıp bağırışmaya başladık. Sihre uğradığımızı düşündük. Atlarımız yerlerinde duramıyorlar, kişniyorlardı. Bir fırtına çıktı zannedilirdi. Ne oldu anlamadık. Derken bu derviş, bunlar dünyadır padişahım, dünyalıktır. Bir şeye yaramaz. Yine taş taş olmak, ağaç ağaç olmak hoştur deyince her şey eskisi gibi oldu. Ortalık yatıştı, ağaçlar ve taşlar eski hallerine döndüler. Gördüklerimizin serap veya hayal olduğunu tartıştık. Gazi Han bir sihre uğradığımızı söyledi. Derhal buradan gidelim dedi. Peşimizde Alamutlu Haşhaşiyun fedailerinin olduğunu da biliyorduk. Bu sebeple herkes derhal atlanıp kaçmak istedik. Ne var ki benim gönlüme bir keramet ıtırı yayılmıştı. Şimdi huzurunuzdayım. Siz hakikat bir sihre uğramış veya hayallenmişsiniz. Taptık Sultan'ın bu cümleyi telaffuz etmeseydi son duyduklarımdan sonra aklım yerinden oynayabilirdi. Yaz mevsiminde zembillerle yiyecek sakladığımız kör kuyunun çıkırığına tutundum. Tam bu adamın yanıldığını, böyle bir şey olmadığını söyleyecektim ki Çelebi Faruk avlu kapısından girdi. Atının yularını kapıdaki halkaya iliştirip Taptık Sultan'ıma doğru ilerledi. Taptuk onu kokusundan tanımıştı anlaşılan. Hoş geldin, kademin uğur ola Çelebim. Konya erenleri nasıllar? Kötü haberle gelirim efendimiz. Hak Teala ona rahmet eylesin. Nereden bildiniz efendimiz? Kimisi bilmem der, bilir. Kimisi bilir, bilmezlenir. Kimisi bilmediğini bilmez, bilirim der. Kimisi bildiğini bilmiyor zanneder. Bilmemeyi bilmekle bildiğini bilmemek aynı değildir. Kurtulanlar bilmediğini bilenlerle bildiğini bilmeyenlerdir. Onlar birbirini bilir, birbirinden bilir, birbiriyle bilir. Ben dahi bildim çünkü aşk için işinde aşıkın maşuka vuslatı cümle aşıklara aşikar olur. Bildim çünkü ben onunla ta Bels sokaklarında ta Alimler Sultanı Bahattin Efendimiz'den bu yana bildik nefesler alırım. Bildim çünkü surette ve manada içimizde ve dışımızda aşinalığımız vardır. O ki bir eser telif etse ben okurum. Ben ki bir mazmun keşfetsem ona ayan olur. Bildim zira 2 ay evvel bütün gönül dostları gibi ben de Şeb-i Arus tebriki için oradaydım. O ki şarkın en parlak yıldızıydı. O ki bizim Mevlana Hüdavendigâr kardeşimiz Celaleddin idi. Işığı kesildiğinde alem burada da karardı. Lakin sevinçtir ki düğün gecesinde aleme bereketler yağdı. Demek 2 ay evvel Tapduk Sultan'ın Mevlana Hüdavendigâr'ın cenaze merasimine katılmıştı. İçimi bir Konya hasreti yaktı. Anladım ki bu yalan dünyadır. Anladım ki evliya da olsa alan dünyadır. Kaçanın kurtulmadığı, şahin de olsa kanatları kıran dünyadır. Sevdiklerimizi alıp bizi ağlatan, Hazreti Süleyman da olsa tahtları viran eden dünyadır. Tapduk Sultan ellerini açmış, yüksek sesle Fatiha okuyordu. Aklımı yokladım. Tapduk Sultan değil 2 ay evvel, kaç yıldır bu dergâhtan dışarıya adım atmamıştı. Bunu oradaki herkes biliyordu. Sultan Gazi Han'ın adamı hariç.